Anna Karenina, Tolstoy. 10. kaset, 1. yüz. Sayfa 478. Yüzüne kan hücum etti. Kararsız bakışlarını Dolly'e dikti. Dolly şimdi çok acıyordu ona. Beni utandıran şeyi bana açıkladığı zaman her şeyi eskisi gibi bıraktım. Ona kendisini toparlama olanağı tanıdım. Onu kurtarmaya çalıştım. Peki ne oldu? Uymasını istediğim tek koşula ahlak kurallarına saygı göstermedi, dedi heyecanlanarak. Mahvolmak istemeyen birini kurtarabilirsiniz. Ama kurtuluşunu mahvolmada gören, böylesine bozulmuş, böylesine yoldan çıkmış bir insan için ne yapılabilir ki? Boşanmanın dışında her şey, diye karşılık verdi Darya Alexandrovna. Her şeyle ne demek istiyorsunuz? Artık kişilikli bir kadın olmayacak mı? Her şeyini yitirecek mi? Hayır, korkunç bir şey bu. Ne yapabilirim ben, dedi omuzlarını ve kaşlarını kaldırarak. Karısının yaptığı son olayı anımsayınca öylesine sinirlenmişti ki konuşmanın başında olduğu gibi yine kaskatı kesilmişti. Bana gösterdiğiniz yakınlığa çok teşekkür ederim ama gitmem gerek, dedi ayağa kalkarak. Hayır, durun, onu mahvetmemelisiniz. Durun, size kendimden söz etmek istiyorum. Evlendim ve kocam beni aldattı. Öfke ve kıskançlıkla ben de istedim. Ama kendimi toparladım. Hem de kimin sayesinde? Ananın sayesinde. Beni o kurtardı. Şimdi yaşıyorum. Çocuklar büyüyor. Kocam bana döndü, evine döndü. Yanlışlarını anladı ve özür diledi. Ve ben yaşıyorum. Bağışladım. Siz de bağışlamalısınız. Alexey Alexandrovich dinliyordu. Ancak Dolly'nin sözleri hiç etkilemiyordu onu. Ruhu boşanmaya karar verdiği günkü acıyla doluydu hala. Kendini toparladı, tiz bir sesle bağırdı. Bağışlayamam, bağışlamak da istemem. Haksızlık olur bu. Bu kadın için her şeyi yaptım. Ama o içinde debelenmekten hoşlandığı o çamura sürükledi her şeyi. Kötü biri değilim, kimseden nefret etmedim. Ama ondan ölesiye nefret ediyorum ve bağışlayamam. Çünkü çok ama çok nefret ediyorum ondan. Bana çok kötülük etti. Sizden nefret edenleri seviniz, diye mırıldandı Darya Alexandrovna. Alexey Alexandrovich aşağılayıcı bir tavırla gülümsedi. Bu sözü epeyden biri biliyordu ama onun durumuna uygun değildi. Sizden nefret edenleri sevebilirsiniz ama nefret ettiklerinizi sevemezsiniz. Sizi rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Herkesin derdi kendine. Alexey Alexandrovich kendini tutarak sakin sakin selam verdi ve çıkıp gitti. 13. Masadan kalktıklarında Levin Kitty'nin ardından salona gitmek istedi. Ama sürekli yanında bulunması onun hoşuna gitmez diye çekinerek erkeklerle birlikte kalıp genel konuşmaya katıldı. Ama Kitty'ye bakmadan hareketlerini, bakışlarını ve salonda bulunduğu yeri hissediyordu. Her zaman yakınları konusunda iyi şeyler düşüneceği ve herkesi seveceği konusunda Kitty'ye verdiği sözü şimdiden hiç zorlanmadan yerine getiriyordu. Konuşma, Festo'nun içinde belirli bir ilke gördüğü ve toplumsal ilke adını verdiği özgür kent konusuna geldi. Levin ne Petsov'la ne de ağabeyle aynı düşüncedeydi. Ama yalnızca onları uzlaştırmak ve düşüncelerini daha yumuşak bir biçimde açıklamalarını sağlamak için konuşuyordu onlarla. Kendi sözleriyle hiç ilgilenmediği gibi başkalarının dedikleriyle de ilgilenmiyordu hiç. İstediği tek şey herkesin hoşnut olmasıydı. Şimdi kendisi için bir tek işin önemli olduğunu biliyordu. Bu insanın bulunduğu salonda ilerlediğini, sonra kapının yanında durduğunu seziyordu. Arkasına dönmeden Kitty'nin kendisine baktığını anladı. Onun gülümsediğini hissetti. Elinde olmadan döndü. Kitty Şçerbatski ile kapının yanında duruyor ve ona bakıyordu. Levin Kitty'nin yanına gelerek "Piyanonun başına oturmaya gidiyorsunuz sanıyordum," dedi. "Köyde müzikten yoksun kalıyorum." "Hayır, yalnızca sizi çağırmaya geliyorduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi gülümseyerek. "Tartışmak neye yarıyor ki? Hiçbir zaman kimse kimseyi alt edemiyor." "Evet, doğru," dedi Levin. "İnsan çoğunlukla rakibinin neyi kanıtlamak istediğini anlamadan heyecanla tartışır." Levin, en akıllı insanların bile yaptıkları tartışmalarda, büyük çabalardan, büyük sözcük ve mantık oyunlarından sonra tartışanların birbirlerini kanıtlamak için bunca uğraştıkları şeyi daha tartışmanın başında önceden bildiklerini ama tartışmada altına kalmamak için açıkça yan tuttuklarını sık sık fark etmişti. Kimi zaman da bir tartışma sırasında rakibin öne sürdüğü şeyin anlaşıldığını ve birden onun aynı düşüncenin paylaşıldığını da görmüştü. Aynı konuda uzlaşma sağlanınca bütün düşünceler etkisini yitiriyor ve tartışma yalnızca doğru olarak öne sürülen şeyin tersini kanıtlamakla sonuçlanıyordu. Ya da tam tersine mantık oyunları ile düşünceler desteklenir, özellikle açıkça ve içtenlikle açıklanırsa rakip hemen pes eder, konuşmayı bırakırdı. Açıklamak istediği şeyin bu olduğunu söylerdi. Kitty, Levin'in ne düşündüğünü anlamaya çalışırken kaşlarını çatıyordu. Ama yine de daha ilk sözcükte bunu anlamıştı. Anlıyorum dedi. Neden tartıştıklarını, yani birbirlerinin zevklerini ve eğilimlerini bilmeleri gerek. O zaman da Levin'in düşüncelerini çok iyi anlamış ama sözcükleri yerinde kullanamamıştı. Konstantin Dimitriç, Petzov'la Koznişev'in başlattıkları, en karmaşık düşüncelerini açıkladıkları bu heyecanlı tartışmayla Kitty'nin kısa ve belirgin açıklaması arasındaki çelişkiyi şaşkınlıkla fark etti ve neşeyle gülümsedi. Şerbatki yanlarından ayrıldı. Kitty de kurulmuş oyun masasına yaklaştı. Oturdu, tebeşiri alarak yeni yeşil muşambanın üzerine canının çektiği gibi çemberler çizmeye başladı. Kadınların özgürlüğü ve çalışması konusundaki tartışmayı yeniden başlattılar. Levin, Darya Alexandrovna ile birlikte evlenmemiş bir genç kızın bir aile yanında her zaman kendine bir iş bulacağını düşünüyordu. Levin, hiçbir ailenin yardımcısız edemeyeceğini, her zengin ya da yoksul ailede her zaman hizmet gören ücretli hizmetçilerin ya da akrabaların bulunduğunu söyleyerek bunu kanıtlamaya çalışıyordu. Kitty kızarmış yüzü, iri açılmış gözleriyle ona bakarak, "Hayır," dedi. "Bir genç kız o aile yanında öyle bir duruma gelebilir ki aşağılanmadan bu rolü oynayamaz. Kendisi..." Levin onun ne demek istediğini anladı. "Ya evet," dedi. "Evet evet, haklısınız." Petzov'un yemekte kadınların özgürlüğü konusunda kanıtlamak istediği şeyi anladı. Bunu yalnızca Kitty'nin ruhunda bekaret ve aşağılanma korkusunu gördüğü için anlamıştı. Levin'in kendisine duyduğu aşk onu çok anlayışlı biri haline getirmişti. Bu yüzden de hemen kanıtlarından vazgeçti. Sustular. Kitty masanın üzerinde çizgiler çizmeyi sürdürüyordu. Gözleri pırıl pırıldı. Kendini duygularına kaptıran Levin mutluluğun arttığını hissediyordu. "Ah, bütün masayı kirlettim," dedi Kitty tebeşir bırakarak. Kalkmak için bir hareket yaptı. "Onsuz nasıl yaşayacağım?" diye düşündü Levin korkuyla. Sonra tebeşiri eline aldı. Masaya yaklaşarak, "Durun," dedi. "Size uzun zamandır bir şey sormak istiyordum." Kitty ona içtenlikle baktı. Bakışlarında korkudan çok seveceğim bir anlam vardı. "Sorun lütfen." "İşte," dedi. Şu harfleri yazdı. B, O, Y, V, Z, B, H, Z, M, Y, O, Z, M, D. Her harf bir sözcüğün baş harfiydi. Bu harflerin anlamı, bana olanaksız yanıtını verdiğiniz zaman bu hiçbir zaman mı yoksa o zaman mı demekti. Kitty'nin bu karmaşık cümleyi çözme şansı pek azdı. Ama yine de Levin ona yalvarır gibi baktı. Kitty de anladı. Levin'e ciddi ciddi baktı, elini kırışmış alnına götürüp okumaya başladı. Zaman zaman ona "Böyle mi bu?" dercesine bakıyordu. "Anladım," dedi kızararak. Levin hiçbir zaman anlamına gelen HZ harflerini göstererek "Bu sözcük nedir?" diye sordu. "Hiçbir zaman," dedi Kitty. "Ama doğru değil bu." Levin yazdıklarını hemen sildi, ona tebeşiri verdi ve ayağa kalktı. Kitty de O, Z, B, T, Y, V yazdı. Kitty'nin elinde tebeşirle Levin'e çekingen ve mutlu bir biçimde baktığını, Levin'in masaya eğilmiş güzel yüzünün alev alev yanan gözlerinin kimi zaman masaya, kimi zaman da Kitty'ye dikildiğini gören Dolly, Alexa Alexandrovich'le yapmış olduğu konuşmadan duyduğu üzüntünün hafiflediğini hissetti. Levin'in yüzü birden ışığıverdi. O zaman başka türlü yanıt veremezdim anlamına gelen harfleri çözmüştü. Kitty'ye sorgulayan bakışlarla çekingen çekingen baktı. "Yalnızca o zaman mı?" "Evet," dedi gülümseyerek. "Peki ya şimdi?" "Öyleyse okuyun. En çok istediğim şeyi yazacağım." Kitty şu harfleri yazdı. U, V, B, B, Ş, Y, S, H, S. Levin titreyen eliyle tebeşiri kaptı, kırarak şu cümlenin ilk harflerini yazdı. "Unutacak ve bağışlayacak bir şey yok. Sizi hep sevdim." Kitty ona baktı ve gülümsemesi siliniverdi. "Anladım," dedi yavaşça. Levin oturdu ve daha uzun bir cümle yazdı. Kitty tümünü anladı, ona bir şey sormadı, sonra tebeşiri alıp yanıt verdi. Levin onun yazdıklarını önce anlayamadı. Kitty'ye ve sorarcasına bakıyordu. Mutluluktan başı dönüyordu. Kitty'nin düşündüğü sözcüklerin anlamını çözemiyordu. Ama Kitty'nin mutlulukta parlayan bakışlarında bilmesi gereken her şeyi gördü. Üç harf yazdı ama daha bitirmeden Kitty anladı, soruyu kendisi tamamladı. Sonra "Evet," diye yanıt verdi. "Sekreterlik oyunu mu oynuyorsunuz?" dedi yaşlı prens yanlarına gelerek. "Bu akşam tiyatroya gideceksen gitme zamanı geldi." Levin kalktı, Kitty'ye kapıya dek geçirdi. Konuşurken her şeyi söylemişlerdi birbirlerine. Kitty onu sevdiğini ve ertesi sabah Levin'in onları ziyarete geleceğini ailesine söyleyeceğini bildirmişti. 14. Kit'e gidince Levin öyle büyük bir endişe duydu. Onu yeniden göreceği ve yaşamını sonsuza dek onunla birleştireceği ertesi sabaha kadar olan zamanı öylesine sabırsızlıkla bekledi ki onsuz geçireceği bu 14 saat ona ölüm kadar korkunç göründü. Oyalanmak için biriyle birlikte olmak, konuşmak gereksinimi duyuyordu. Stepan Arkadyevich ona göre çok uygun bir konuşma arkadaşı olurdu. Ama Neşeli Oblonski bir akşam eğlencesine gideceğini söylüyordu. Oysa baleye gitmek istiyordu aslında. Levin yalnızca çok mutlu olduğunu, onu sevdiğini ve kendisi için yaptıklarını hiç unutmayacağını söyleyebildi. Stepan Arkadyevich bakışı ve gülümsemesi Levin'e her şeyi çok iyi anlamış olduğunu gösterdi. Levin'in elini içtenlikle sıkarken artık ölmeyi düşünmezsin dedi. Hayır hayır diye yanıt verdi Levin. Darya Alexandrovna onları yolcu ederken Levin'i kutlar gibi şunları söyledi. Kitty ile yeniden karşılaşmanıza öyle sevindim ki eski dostlukları sürdürmek gerek. Bu sözler Levin'in hoşuna gitmedi. Darya Alexandrovna Levin'in mutluluğunu sırdıracak bir yer bulamadığını anlayamazdı. Bu yüzden de Kitty'ye bundan söz edemezdi. Levin onlara veda etti ama yalnız kalmak istemediğinden ağabeyine takıldı. Nereye gidiyorsun? Ben mi? Konseye. İstersen seninle geleyim. Neden olmasın? Hadi gidelim dedi Sergey Ivanoviç gülümseyerek. Bugün neyim var? Benim mi? Mutluluktandır dedi Levin arabasının camını indirerek. Seni rahatsız etmiyor ya, havasızlıktan boğuluyorum. Mutluluktan. Sen neden evlenmedin? Sergey Ivanoviç gülümsedi. Senin adına çok sevindim. Sanırım iyi bir kız diye söze başladı Sergey Ivanoviç. Bir şey söyleme, bir şey söyleme diye bağırdı Levin. Ağabeyinin kürkünün yakasını iki eliyle tutup ağzını kapadı. İyi bir kız. Böylesine basit ve sıradan sözler Levin'in duygularıyla uyuşmuyordu. Sergey Ivanoviç neşeyle güldü, bunu çok seyrek yapardı. Yine de buna çok sevindiğimi söylememe izin ver. Yarın, yarın, bu akşam fazla söz yok. Hiçbir şey. Sus, dedi Levin. Kürkünün yakasıyla yeniden Sergey'in ağzını kapattı. Seni çok seviyorum. Senin de konseye gelebilir miyim? Diye ekledi. Elbette gelebilirsin. Bugün hangi sorun tartışılıyor? Diye sordu Levin. Hala gülüyordu. Levin konseyde kendisinin bile anlamadığı davaları kekeleyerek okuyan yazmanı dinledi. Ama yüzüne bakınca bu yazmanın iyi yürekli biri olduğunu anladı. Raporu okurken sıkılmasından belli oluyordu bu. Daha sonra konuşmalar başladı. Bazı ödemelerin tutarı ve yine bazı boruların döşenmesi sorunları tartışıldı. Sergey Ivanoviç başarılı ve uzun bir konuşma yaparak iki konsey üyesine saldırdı. Başka biri yazdığı notlara bakarak önce çekingen çekingen sonra büyük bir rahatlıkla ve coşkuyla konuşmaya başladı. Daha sonra Svijaski, o da buradaydı, çok soyluca ve kibarcı bir konuşma yaptı. Onları dinlerken Levin para toplamlarının ve söz ettikleri boruların hiç önemi olmadığını, yalnızca toplanmak için bunu öne sürdüklerini anlıyordu. Bu beylerin amacı tartışmak değildi kesinlikle. Kimsenin canı sıkılmıyordu. Herkesin keyfi yerindeydi. İşin ilginç yanı Levin'in o gün eskiden gözüne ilişmeyen küçük ayrıntılara bakarak herkesin içini okumasıydı. Tümünün de iyi yürekli olduklarını açıkça görüyordu. Özellikle o gün onların yalnızca kendisiyle konuşma biçimlerini, kendisine sevgiyle bakmalarına dayanarak onları sevimli buluyordu. Tanımadığı insanlar bile ona sevimli geliyordu. Peki hoşnut musunuz bakalım diye sordu Sergey Ivanoviç. Evet, bunun böylesine ilginç olacağını dünyada inanmazdım. Gerçekten de çok iyi, çok hoş. Svijaski Levin'in yanına gelerek onu evine çay içmeye çağırdı. O anda Levin Svijaski'de kendisini şaşırtan şeyin ne olduğunu ve Svijaski'nin onu neden aradığını düşünse bile anlayamazdı. Svijaski'yi zeki ve son derece iyi yürekli biri olarak görüyordu. Zevkle dedi. Svijaski'nin karısıyla baldızının sağlığını sordu. İşin ilginç yılı arkadaşının baldızı düşüncesi kafasında evlilik düşüncesiyle birleşti. Mutluluğundan söz etmek için daha iyisini bulamayacağını düşündü ve onlara gideceği için çok sevindi. Svijaski ona köydeki işleriyle ilgili sorular sordu. Her zamanki gibi henüz Avrupa'da bile bulunmayan bir şeyin Rusya'da bulunabileceğine inanmadığını söyledi. Şu anki koşullarda Levin bu yan tutmaya hiç aldırmadı. Tam tersine Svijaski'nin haklı olduğunu hissediyordu. Aslında bu iş ona anlamsız görünüyor ve dostunun kanıtlarını öne sürerkenki çekingenliğini beğeniyordu. Bayan Svijaskiler özellikle kibar davrandılar. Levin onların her şeyi bildiklerini, yalnızca kibar oldukları için bu konuya değinmekten kaçınmış olduklarını bile düşündü. Evlerinde bir saat, iki saat, üç saat kalıp çeşitli konulardan konuştu. Ama ruhunu dolduran düşüncelerden başka bir şey yoktu aklında ve epeydir ev sahiplerini rahatsız ettiğini, onların uyumak istediklerini fark etmiyordu. Sonunda dostunun içinde bulunduğu garip duruma çok şaşmış olan Svijaski esneyerek onu salona kadar geçirdi. Saat 1 geçiyordu. Levin otele kalan 10 saati nasıl geçireceğini bilmediğini dehşetle düşünerek gitti. Uyumayan oda uşağı ona mum getirdi, sonra gitmek istedi. Ama Levin onu durdurdu. Yegor adındaki bu uşağı Levin o güne dek fark etmemişti. Ona çok iyi göründü. İyi, yaman biri izlenim bıraktı. Yegor, uyumamak zor mu? Ne yaparsınız? Mesleğimiz bu bizim. Evlerde insan daha rahat ediyor ama buranın kazancı iyi. Levin, Yegor'un 3 oğlu ve bir kızı olduğunu, terzi kızını bir saraç işçisiyle evlendirmek istediğini hatırladı. Levin, bunun üzerine Yegor'a evlilikte en önemli şeyin aşk olduğunu, aşkı olunca insanın mutlu olduğunu, çünkü mutluluğun yalnız içimizde bulunduğunu açıkladı. Yegor dikkatle dinliyor, Levin'in düşüncesini kesinlikle anlıyordu. Ama bunu belirtmek yerine hiç beklenmedik şeylerden söz etti. İyi efendilerin yanındayken onlardan hep hoşnuttu ve şimdi de Fransız olmasına karşılık patronundan çok hoşnuttu. Ne iyi adam diye düşünüyordu Levin. Peki Yegor, evlendiğin zaman karını seviyor muydun? Nasıl sevmezdim ki, dedi Yegor. Levin, Yegor'un çok heyecanlı olduğunu, kendisine en içten duygularını açmaya hazırlandığını görüyordu. Benim yaşamım da her zaman çok güzel geçti. Çocukluğumdan beri, diye söze başladı. Gözleri parlıyordu. Esneme gibi Levin'in heyecanı ona bulaşmıştı. Ama o anda bir zil çaldı. Yegor gitti. Levin yalnız kaldı. Akşam az yemişti. Svijaski'nin evinde çayı ve akşam yemeğini istememişti ama yine de yemek yemeyi düşünemiyordu. Dün gece uyumamıştı ama canı dinlenmek bile istemiyordu hiç. Odası soğuktu. Ama Levin yine de sıcaktan boğuluyordu. İki pencereyi açtı ve karşıdaki masanın üzerine oturdu. Karla kaplı çatıların ardında kalemle işlenmiş gibi bir haç ve daha yukarıda arabacı takım yıldızının üçgeniyle oğlak takımının soluk sarı yıldız görünüyordu. Levin kimi zaman haça, kimi zaman yıldızlara bakarak odaya düzenli olarak dolan buz gibi havayı içine çekiyor ve belleğinde canlanan imgeleri bir düş gibi izliyordu. Koridorda ayak sesleri duyduğunda saat 3'ü geçiyordu. Kumardan dönen tanıdığı Miyaskin'di gelen, kaşlarını çatmış, asık suratla öksürerek yürüyordu. Zavallı adam diye düşündü Levin. Bu adama duyduğu sevgi ve acıma gözlerini yaşarttı. Onunla konuşmak, avutmak isterdi. Ama gecelikle olduğunu düşününce temiz havayı yine içine çekmek ve gecenin sessizliğinde onun için özel bir önem taşıyan şu görkemli haçı ve solgun sarı renkli güzel yıldızı seyretmek için yine pencerenin önüne gelip oturdu. Saat 6'ya doğru cilacı parkeleri olmaya geldi. Bir kilisenin çanları duyuldu. Levin soğuğu duymaya başladı. Pencereleri kapadı, yıkandı, giyindi ve dışarı çıktı. 15. Levin dışarıda 2 saat kaldı. Şçerbatskilerin evine dek gitti. Büyük kapılar henüz kapalıydı. Herkes uyuyordu. Otele geri döndü. Yeniden odasına çıktı ve kahve istedi. Kahvesini getiren uşak Yegor değildi. Levin bu uşakla konuşmak istedi ama zil çalınca adam gitmek zorunda kaldı. Levin yalnız kaldığında kahve içmeye ve biraz ekmek yemeye çalıştı. Ama çeneleri çiğnemek istiyordu. Ekmeği ağzından çıkardı, pardesüsünü giydi ve yeniden çıktı. Şçerbatskilerin merdivenin önüne geldiğinde saat 9'u geçiyordu. Evdekiler uyanmışlardı. Aşçı yiyecek almaya gidiyordu. Hiç olmazsa 2 saat daha beklemesi gerekiyordu. O gece ve o sabah boyunca Levin tam bir bilinçsizlik içinde yaşadı. Kendini tümüyle maddi yaşam koşullarının dışında hissediyordu. Bir gün önce hiçbir şey yememiş, 2 gecedir uyumamıştı. Ayrıca 2 saat soyunuk durumda soğukta kalmıştı. Ama yine de kendini çok güçlü ve dinlenmiş hissediyordu. Bedeninin bu kadar zinde olduğunu hiç anımsamıyordu hatta. Kaslarını hiç zorlanmadan oynatıyor, olağanüstü şeyleri yapabilecek güçte olduğunu hissediyordu. Örneğin havaya yükselebileceğine ya da bir evi yerinden oynatabileceğine inanıyordu. Vakit geçirmek için her an saatine bakarak sokaklarda dolaştı, çevresini seyretti. O anda gördüklerini daha sonra hiç göremedi. Okula giden çocuklar, çatılardan kaldırıma uçan mavi güvercinler, görünmez bir elin bir dükkanın tezgahına koyduğu unlu küçük ekmekler özellikle ilgisini çekti. Bu küçük ekmekler, güvercinler ve bu çocuklar büyülü varlıklardı. Bir çocuk güvercine doğru koştu, gülümseyerek Levin'e baktı. Güvercin kanat çırptı, havada asılı duran kar ortasında güneşten parlayarak uçup gitti. Küçük ekmeklerin göründüğü pencereden sıcak ekmeğin güzel kokusu yayılıyordu çevreye. Bütün bunlar Levin'i öylesine duygulandırdı ki sevincinden gülmeye ve ağlamaya başladı. Gazetni ve Kieslova sokaklarında epey dolaştıktan sonra yeniden otele döndü. Saatini önüne koyup oturdu ve öğle olmasını bekledi. Bitişik odada insanlar atlardan, makinelerden, bir yan kesicilik olayından söz ediyor, bir öksürüyordu. Birden Levin nasıl olduğunu fark etmeden yelkovan 12'ye yaklaşıverdi. Levin kapının önüne çıktı. Arabacılar her şeyi biliyordu elbette. Ona kimin hizmet edeceğini tartışarak yüzleri mutluluğu çevresine aldılar. Levin onları kırmamaya çalışarak ve gelecek sefere onları tutacağını söz vererek aralarından birini seçti ve ona kendini şişer baskilere götürmesini söyledi. Arabacı kırmızı ve güçlü boynunu çevreleyen gömleğinin kocaman yakasıyla çok görkemliydi. Kızağı geniş, yüksek ve Levin'in hiç görmediği biçimde rahattı. Atı da iyiydi ama hayvan ne yapsa da bir türlü ilerlemiyordu. Arabacı Şiçerbatskilerin evini biliyordu. Müşterisine özel bir saygı göstererek kollarını açıp hop diye bağırarak merdivenin önünde durdu. Şiçerbatskilerin kapıcısı da her şeyi biliyordu galiba. Levin onun uzun zamandır gelmediğiniz Konstantin Dimitriç deyişinden ve gözlerinin gülümsemesinden bunu anladı. Kapıcı her şeyi bilmekle kalmıyor, bundan mutlu görünüyor ve sevincini saklamak için çaba gösteriyordu. Levin yaşlı adamın iyilik dolu gözlerine bakınca kendi mutluluğunun daha da arttığını hissetti. Kalktılar mı? Levin şapkasını almak için geri dönünce kapıcı gülümseyerek "Lütfen burada bırakın onu," dedi. "Geldiğinize kime bildireyim?" diye sordu uşak. O ikinci hizmetli genç ve kibar olsa da çok cana yakın davranıyordu. O da her şeyi biliyor gibiydi. "Prense, genç prensese," dedi Levin. Karşılaştığı ilk insan Mademoiselle Linon oldu. Salondan geçiyordu. Kıvırcık saçlarının çevrelediği yüzü mutluluktan ışıl ışıldı. Levin onunla konuşmaya başlar başlamaz kapının ardından bir giysi hışırtısı duydu. Mademoiselle Linon Levin'in gözlerinden silinverdi hemen, geldiğini sezdiği mutluluğun tatlı ürküntüsü içini kapladı. Mademoiselle Linon hemen dışarı çıktı. Öteki kapıdan hızlı ve hafif ayak sesleri parkenin üstünde duyuldu. Levin'in mutluluğu, canı, uzun zamandır aradığı ve beklediği en değerli varlık kendisine yaklaşıyordu. Kitty yürümüyor, görünmez bir güçle ona doğru itiliyordu sanki. Levin, içinde duyduğu ve yüreğini dolduran aynı aşkla büyülenmiş, içten ürkmüş, saf gözlerini görüyordu Kitty'nin yalnızca. Genç kızın gözleri Levin yaklaştıkça daha da çok parlıyor, tutkulu pırıltılarıyla onu da kör ediyordu. Kitty'nin kolları kalktı ve Levin'in omuzlarına dolandı. Elinden gelen her şeyi yapmıştı Kitty. Ona doğru koşmuş, mutluluktan titreyerek kendini ona veriyordu. Levin onu kucakladı, öpücük isteyen dudaklarını bıraktı. Kitty de gece uyumamıştı ve sabah da onu beklemişti. Onun neşesi annesiyle babasını da mutlu etmişti. Kitty mutlu olduğunu ilk önce kendisi söylemek için Levin'in yolunu gözlemiş, onunla yalnız karşılaşmak istemişti. Ama sevinci ve heyecanı yüzünden ne yaptığını bilmiyordu. Genç adamın ayak seslerini ve sesini duyunca Mademoiselle Lina'nın çıkmasını bekleyerek kapının arkasına gizlenmişti. Sonra hiç düşünmeden, kendine soru sormadan ona gelmişti. "Gidip annemi bulalım," dedi elinden tutarak. Levin uzun süre bir şey söyleyemedi. Sözcüklerle duyduğu mutluluğu azaltmaktan korktuğu için değildi bu. Ama ne zaman bir şey söylemeye kalkışsa boğazının hıçkırıklarla düğümlendiğini hissediyordu. Kitty'nin elini tutup öptü. "Bütün bunlar gerçek mi?" dedi sonunda boğuk bir sesle. "Beni sevdiğine inanamıyorum." Kitty onun sen deyişine ve bakışlarındaki çekingenliğe gülümsedi. "Evet," dedi ağır ağır, büyük bir ciddiyetle. "Öyle mutluyum ki." Elini çekmeden salona girdi. Onları görünce soluğu kesilen prenses önce ağlamaya sonra gülmeye başladı. Levin'in bile çok şaşırdığı bir canlılıkla onlara doğru koştu. Konstantin'in başını yakalayarak öptü, gözyaşlarıyla ıslattı. "Demek her şey bitti öyle mi? Çok mutluyum. Sev onu. Mutluyum. Kitty." "İşi çabuk yoluna koydunuz," dedi prens. Kayıtsız davranmaya özen gösteriyordu. Ama Levin yaşlı adamın onlarla konuşurken gözlerinin yaşlı olduğunu gördü. Prens Levin'i elinden tutup kendine doğru çekerek "Bunu uzun zamandan beri hep istedim," dedi. "Hatta şu kaçık kızımı düşünürken bile." Kitty eliyle babasının ağzını kapatırken "Baba!" diye bağırdı. "Peki bir şey söylemeyeceğim," dedi. "Çok çok mutluyum ben. Ah ne yapalım." Kitty'yi kucaklayıp yüzünü, ellerini, sonra yine yüzünü öptü, onu kutsadı. Levin, Kitty'nin sevgiyle uzun uzun babasının ellerini nasıl öptüğünü görünce, eskiden kendisine yabancı olan bu adama karşı içinde bir sevginin doğmasına engel olamıyordu. 16. Prenses sessizce gülümseyerek koltuğunda oturuyordu. Prens de yanına oturdu. Kitty babasının elini bırakmadan koltuğunun yanında ayakta durdu. Hepsi sustu. Sessizliği önce prenses bozdu. Düşüncelerini ve duygularını dile getirdi. Ama sözlerinin ilk uyandırdığı etki herkese tuhaf ve zor geldi. "Onları ne zaman evlendireceğiz?" dedi. "Önce onları nişanlamamız, haberi duyurmamız gerek. Düğün ne zaman? Ne dersin Alexandra?" Yaşlı prens Levin'i göstererek "Ama kararı o verecek," dedi. "Ne zaman mı?" dedi Levin kızararak. "Yarın. Bana sorarsanız bugün nikah duası, yarın düğün." "Hadi hadi dostum, ciddi olun. Öyleyse bu hafta sonra." "Deli bu. Neden olmasın? Anne bu aceleye neşeyle gülümseyerek "Durun hele, çeyiz ne olacak?" diye karşı çıktı. Çeyiz ve ötekiler gerekli mi diye düşündü Levin korkuyla. Ama yine de ne çeyiz, ne nikah duası ya da başka şey mutluluğumu bozabilir. Hiçbir şey onu azaltamaz. Kitty'ye baktı ve onun çeyizi düşünmesine hiç de şaşırmamış olduğunu gördü. Demek ki gerekliymiş diye düşündü. Bu işlerden hiçbir şey anlamam. Yalnızca kendi istediğimi belirttim ben, dedi özür dileyerek. Güzel, bunları düşünürüz. Şimdi kutsamayı yapar ve haberi duyururuz. Prenses kocasına yaklaştı, öptü ve gitmek istedi. Ama prens onu bırakmadı. Karısını kucakladı, gülümseyerek genç bir aşık gibi birkaç kez öptü. Aklı karışan yaşlı prens, aşıkların kendileri mi, kızlar mı, yoksa damatları mı olduğunu anlamıyormuş gibiydi sanki. Prens ile prenses dışarı çıktılar. Levin nişanlısına yaklaşıp elini tuttu. Artık kendini toplamıştı ve konuşabilirdi. Ama söyleyecek çok şey olmasına karşılık konuşmaya başladığında düşüncelerinin tersini söyledi. Böyle olacağını biliyordum. Bunu düşünmeye bile cesaret edemiyordum. Ama yine de içimde bir inanç vardı, dedi. Sanırım alın yazısı böyleymiş. Ben de, dedi Kitty. O zaman bile... Durdu, sonra ona içten bakışlarla bakarak sürdürdü. Mutluluğumu geri çevirdiğim zaman bile yalnız sizi seviyordum. Ama o zamanlar şaşkındım. Sizi sormak istiyorum. Bunu unutabilir misiniz? Belki de böyle olması daha iyi oldu. Benim de bağışlamanız gereken çok şeyim var. Şunu söylemeliyim ki... Ona kesinlikle açıklamak istediği şeylerden biriydi bu. Daha ilk günden ona iki itirafta bulunmaya karar vermişti. Önce Kitty'nin onun kendisi kadar saf olmadığını bilmesi gerekiyordu. Sonra da dinsiz olduğunu. Bu itiraflar ne kadar zor olsa da bunları yapmaya kesinlikle kararlıydı. Hayır, şimdi olmaz. Daha sonra, dedi. Tamam, daha sonra. Ama bunu mutlaka söyleyeceksiniz bana. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Her şeyi bilmem gerek. Bitti artık. Levin sözünü tamamladı. Bitti. Beni olduğum gibi kabul edeceksiniz. Caymayacaksınız, değil mi? Yo, hayır. Konuşmaları Mademoiselle Lino'nun gelişiyle kesildi. Sevincini gizleyerek, gülümseyerek sevgili öğrencisini kutlamaya geliyordu. O gider gitmez hizmetçiler kutlamaya geldiler. Daha sonra akrabalar geldi ve Levin'in evliliğinin ertesi gününe de kurtulamadığı o mutlu karışıklık başladı. Rahatsız olduğunu ve sıkıldığını hissettiği halde mutluluğun verdiği heyecan gitgide artıyordu. Kendisinden bilmediği pek çok şey istendiğini biliyor, bu nedenle söylenen her şeyi yapıyor ve bundan mutluluk duyuyordu. Nişanlılıklarının başka nişanlılıklara benzemeyeceğini, geleneksel nişanlılık durumunun kendi mutluluğunu bozacağını düşünmüştü. Ama yine de tüm nişanlılarının yaptığını yapıyor, mutluluğu azalacağı yerde daha özel bir durum alıyor ve ötekilere benzemiyordu. Şimdi şekerleme yiyeceğiz, diyordu Mademoiselle Ninon. Evinde hemen şekerleme almaya gidiyordu. Doğrusu çok sevindim, diyordu Svijaski. Çiçekleri Fomi'den almanızı öneririm. Ya, öyle mi? Sonra Fomi'ne gidiyordu. Ağabeyi armağanlar için çok harcama yapması gerektiğini söyleyerek ölünç para almasını önerdi ona. Ya, armağan da gerek demek ki, diye düşündü. Hemen Fulde'ye koştu. Postacı da, Fomin'de, Fulde'de, her yerde kendisini beklediklerini, onu görmekten sevinç duyduklarını, son günlerde karşılaşmak fırsatını bulduğu herkes gibi onların da mutluluğunu kutladıklarını görüyordu. Şaşılacak şey. Herkes onu yalnızca sever gibi görünmüyor, eskiden ona sevimsiz, soğuk ya da kayıtsız görünenler bile hayranlıklarını belirtiyor, önünde saygıyla eğiliyor, ona karşı çekingen ve kibar davranıyor, nişanlısı kusursuzluğun üstünde biri olduğu için dünyanın en mutlu adamı olduğu inancını paylaşıyordu. Öte yandan Kitty de aynı duyguları yaşıyordu. Kontes Nordson ona daha iyi bir kısmet dilediğini söylemeyi göze alınca Kitty öylesine öfkelendi ve dünyada Levin'den daha iyi bir kısmet bulamayacağını öyle kesin bir dille kanıtladı ki Kontes bunu kabul etmek zorunda kaldı. Kitty'nin yanında Levin'le hayranlık dolu bir gülümsemeyle konuşmak zorunda kalmıştı. Levin'in Kitty'ye söz verdiği gibi yaptığı bu açıklama bu mutlu dönemin tek üzücü anı oldu. Levin yaşlı prense danıştı ve onun izniyle kendisine acı veren şeylerin yazılı olduğu günlüğü Kitty'ye verdi. Bu günlüğü gelecekteki nişanlısı için yazmıştı. İki şeyi endişelendiriyordu onu. Saf olmayışı ve dinsizliği. Dinsizliğini itiraf etmesi Kitty'yi etkilemedi. Kitty'nin inancı vardı. İnancının doğruluğundan hiç kuşku duymamıştı. Ama nişanlısının dıştan dinsiz oluşu ona hiç dokunmuyordu. Levin'in ruhunu tanıyor ve aşkı, onda görmek istediği her şeyi görüyordu. Ama bu duruma dinsizlik deniyorsa onun için hava hoştu. Öteki itiraf onu uzun uzun ağlattı. Levin kendisiyle uzun uzun mücadele ettikten sonra ona bu günlüğü vermişti. Ama onunla Kitty arasında gizli bir şey olamayacağını biliyordu. Yine de böyle bir şeyi okumanın genç kız üzerinde nasıl bir etki yaratacağını bilemiyordu. Bir akşam tiyatroya gitmeden önce Şçerbatskilere uğradığında Kitty'nin odasına girdi. Genç kızın üzgün ve sevimli yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. İşte o zaman onun onarılması olanaksız acıdan mutsuz olmadığını anlayarak kendi utanç verici geçmişiyle nişanlısının melek saflığı arasındaki uçurumu ölçtü ve yaptığından dehşete kapıldı. Kitty önündeki masanın üstünde yığılı duran defterleri iterek "Alın şu korkunç defterleri alın," dedi. "Neden bana bunları verdiniz?" Konstantin'in umutsuz yüzünü görünce acıyarak "Hayır, böylesi daha iyi," diye ekledi. "Ama korkunç, korkunç bir şey bu." Levin başını eğerek sustu. Hiçbir şey söyleyemiyordu. "Beni bağışlamayacak mısınız?" diye mırıldandı. "Bağışlıyorum ama korkunç bir şey bu." Bununla birlikte Levin'in mutluluğu öylesine büyüktü ki bu olay onu üzmemiş, yalnızca yeni bir değişiklik getirmişti. Kitty bağışlıyordu onu ama kendisini Kitty'ye daha az layık görüyordu artık. Ahlak açısından Kitty'nin önünde daha fazla eğilmiş, hak etmediği bu mutluluğu daha değerli bulmaya başlamıştı. 17. Alexey Alexandrovich yemekteki ve yemekten sonraki konuşmaları aklından geçirerek oteline döndü. Darya Alexandrovna'nın bağışlama ricası onun canını sıkmaktan başka işe yaramamıştı. Hristiyan yasasına uysun ya da uymasın, onunki kadar özel bir durumda hafife alınarak konuşulabilecek bir konu değildi bu. Zaten epeydir bunu olumsuz şekilde çözümlemişti. Akşamki konuşmaların içinden Alexey Alexandrovich'in aklında yalnızca şu saf ve iyi yürekli Trotsky'nin sözleri kalmıştı. Tam bir erkek gibi davrandı. Rakibini düelloya davet etti ve onu öldürdü. Herkesin görüşü de buydu elbette. Herkes bunu açıkça belirtmiyorsa kibarlıklarındandı. "Aslında bu iş bitmiştir. Düşünecek bir şey kalmadı," diye düşündü Alexey Alexandrovich. Yalnızca yolculuğunu ve denetimi düşündü. Odasına girdi ve onunla birlikte gelen kapıcıya uşağın nerede olduğunu sordu. Kapıcı uşağın az önce çıktığını söyledi. Alexey Alexandrovich çay istedi, masaya oturdu, Frum kılavuzunu alarak yolculukta izleyeceği yolu belirlemeye başladı. Geri dönen uşak odasına girerek "Size iki telgraf var," dedi. "Ekselansları beni bağışlasınlar, dışarı çıkmıştım." Alexey Alexandrovich telgrafları aldı. İlk açtığı telgraf Stremov'dandı. Kendisinin de göz diktiği yere atandığını bildiriyordu. Alexey Alexandrovich telgrafı yırtıp attı. Yüzü kıpkırmızı ayağa kalktı ve odada gezinmeye başladı. "Coswold, Perdere, Jüpiter, Demantat," dedi. "Jüpiter mahvetmek istediklerinin önce aklını alır." Cos derken bu atamayı onaylayan herkesi kastediyordu. Onu kızdıran şey kendisinin bu yere atanmaması ve atlanması değildi. Ama ona tuhaf gelen, onu şaşırtan şey nasıl olup da bu geveze, bu palavracı Stremov'un bu yere herkesten daha az layık olduğunu görememeleriydi. Stremov da bu yeni durumunda kendi kendini yok edeceğini, tüm saygınlığını yitireceğini nasıl anlamamıştı? İkinci telgrafı da açarken "Bu da buna benzer bir şeydir," dedi içinden acı acı. Telgraf karısından geliyordu. Gözüne ilk çarpan mavi kalemle yazılmış Anna imzası oldu. "Ölüyorum, gelmenizi rica ediyor, yalvarıyorum. Bağışlarsanız daha rahat öleceğim." Bunu okuyunca nefretle gülümsedi. Bunu yalnızca bir aldatmaca ve yalan olduğuna inanarak telgrafı attı. Onun söylemekten çekinmeyeceği yalan yoktur. Doğurmak üzere olduğundan doğum sancıları olmalı bunlar. Ama niyetleri ne? Çocuğu yasallaştırmak mı? Namusumu lekelemek mi? Boşanmaya engel olmak mı? Diye düşündü. "Ama ölüyorum," diye yazıyordu. Telgrafı yeniden okudu. Yazılanların gerçek anlamı onu şaşırttı. "Ya gerçekse," dedi içinden. "Ya acı çektiği ve ölümün yakınlığını hissettiği şu anda içtenlikle pişman olduğu bir gerçekse, ben de yalan söylediğini düşünüp gitmezsem? Budalaca ve acımasız davranmış olurum. Ayrıca herkes beni bu yüzden kınamaya kalkar." "Piotr, git bir araba bul. Petersburg'a gidiyorum," dedi. Alexey Alexandrovich Petersburg'a gidip karısını görmeye karar vermişti. Anna'nın hastalığı yalansa sesini çıkarmayıp geri dönecekti. Tam tersine gerçekten ölüm döşeğindeyse ve ölmeden önce kendisini görmek istiyorsa ve onu sağ bulursa bağışlayacak, geç kalmışsa son görevini yerine getirecekti. Kararını verince artık yol boyunca bu konuyu düşünmedi. Alexey Alexandrovich trende geçirdiği gecenin ardından yorgun ve keyifsiz bir durumda Petersburg'un sabah sesi arasında henüz boş olan Nevski sokağından geçiyordu. Kendisini nelerin beklediğini düşünmeden önüne bakıyordu. Bunları düşünemezdi çünkü karısının ölümünün bu zor durumu bir anda ortadan kaldıracağını aklından çıkaramıyordu. Fırıncılar, kapalı dükkanlar, gece arabacıları, kaldırımları süpüren kapıcılar gözlerinin önünden kayıp geçerken kendisinin nelerin beklediğini ve istemeyi göze alamadığı halde yine de istediği şeyin düşüncesini içinde boğmaya çalışıyordu. Sonunda evine vardı. Merdivenin yanında sürücüsü uyuyan bir kupa arabası ve kiralık bir araba duruyordu. Alexey Alexandrovich holde beyninin en uzak köşesinden çıkarırmış gibi şu kararı aldı. Eğer bu yalansa, olanca nefretimle susup geri döneceğim. Eğer gerçekse, geleneklere saygı göstereceğim. Alexey Alexandrovich daha zili çalmadan kapıcı kapıyı açtı. Petrov ya da Kapitoniç denen bu adamın eski redinkotu, terlikli ve kravatsız haliyle tuhaf bir görünüşü vardı. Hanımefendi nasıl diye sordu Alexey Alexandrovich. Çok şükür, dün doğum yaptı. Alexey Alexandrovich durdu, yüzü sarardı. O zaman Anna'nın ölmesini büyük bir arzuyla neden istemiş olduğunu anladı. Sağlığı nasıl? Korney önlüğüyle merdivenlerden yuvarlanırcasına indi. Çok kötü, dedi. Doktorlar dün bir konsültasyon yaptı. Şu anda da doktor yanında. Eşyaları al, dedi Alexey Alexandrovich. Hala karısının ölme olasılığının bulunması içini biraz rahatlatmıştı. Bekleme odasına geçti. Askıda bir subay giysisi vardı. Alexey Alexandrovich bunu fark edince sordu. Kim var burada? Doktor Ebe ve Kontronski. Alexey Alexandrovich kapıyı itti. Salonda kimse yoktu. Anna'nın odasından mor kurdeleli başlığıyla Ebe çıktı. Ebe Alexey Alexandrovich'e yaklaştı. Ölümün yakınlığının verdiği bir senli benlilikle onu elinden tutup yatak odasına götürdü. Tanrı'ya şükür geldiniz. Hep sizden söz ediyor. Yatak odasında doktorun telaşlı sesi ''Buz getirin çabuk, buz getirin!'' diye bağırıyordu. Alexey Alexandrovich karısının giyinme odasına geçti. Masanın yanındaki bir iskemleye yan oturmuş olan Ronski yüzünü ellerinin arasına almış ağlıyordu. Doktorun sesini duyunca yerinden sıçradı, ellerini yüzünden çekince karşısında Alexey Alexandrovich'i buldu. Ronski, Anna'nın kocasını görünce öyle şaşırdı ki yeniden oturdu, ortadan yok olmak istermiş gibi başını omuzlarının arasına aldı. ''O ölüyor!'' dedi. Doktor hiç umut olmadığını söyledi. ''Emrinizdeyim ama burada kalmama izin verin. Ama yine de emrinizdeyim. Ben...'' Alexey Alexandrovich, Ronski'nin gözyaşlarını görünce başkalarının acısını görmekten duyduğu ruh sarsıntısına kapıldığını hissetti. Bakışlarını genç subaydan çevirip sözlerini dinlemeden hemen kapıya doğru yürüdü. Yandaki odadan Anna'nın konuştuğu duyuluyordu. Sesi neşeli, canlı, son derece belirgindi. Alexey Alexandrovich içeri girdi, yatağa yaklaştı. Anna yüzü ona dönük yatıyordu. Yanakları yanıyor, gözleri parlıyordu. Gömleğinin kollarından görülen beyaz, zayıflamış elleriyle yorganın köşesini sıkıp buruşturuyordu. Anna sağlıklı ve taze görünmekle kalmıyor, çok keyifli olduğu izlenimini de veriyordu. Hızlı hızlı, çınlayan bir sesle son derece üzgün ve anlamlı konuşuyordu. ''Çünkü Alexey Alexandrovich'ten söz ediyorum ben.'' İkisinin de adının Alexey olması ne korkunç, ne garip bir alınyası değil mi? Alexey beni kırmazdı. Ben onu unuturdum, o bağışlardı. Ama neden gelmiyor acaba? İyi yüreklidir o. Ne kadar iyi olduğunu kendisi bile bilmez. Ah tanrım, ne sıkıntı. Bana hemen su verin. Ah kızım için çok kötü olacak bu. Peki peki, razı oluyorum. Böylesi daha iyi belki de. Alexey gelecek ama onu görünce üzülecek. Onu süt anneye verin. Ebe onun dikkatini Alexey Alexandrovich'e çekmeye çalışarak... Anna Arkadyevna, kocanız geldi işte, dedi. Anna kocasını görmeden konuşmayı sürdürüyordu. Ah ne saçmalık, bana kızımı verseniz ya, onu verin bana. Henüz gelmedi o. Onun bağışlayamayacağını söylüyorsunuz. Çünkü onu tanımıyorsunuz. Kimse tanımıyor onu. Yalnız ben tanırım. Bu da dayanılmaz bir şey benim için. Seryoja'nın gözleri de onunkiler gibi. Bu yüzden onlara bakamıyorum. Seryoja'ya yemek verdiniz mi? Bunu unuturlar bilirim. O unutmazdı bunu. Seryoja'yı köşedeki odaya geçirmeli ve Mariette de onun yanında yatmasını söylemeli. Birden durdu, sakinleşmiş göründü. Sanki ona vuracaklarmış gibi korkuyla ellerini yüzüne kapattı. Kocasını fark etmişti. Hayır, dedi. Ondan korkmuyorum. Ölümden korkuyorum ben. Alexey, yaklaş bana. Acele ediyorum çünkü zamanım yok. Çok az vaktim kaldı. Az sonra ateşim çıkacak, kendimi kaybedeceğim. Ama şimdi anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Her şeyi görüyorum. Alexey Alexandrovich'in gergin yüzünde acı bir anlam belirdi. Karısının elini tuttu, konuşmak istedi ama bir tek sözcük bile söyleyemedi. Alt dudağı titriyordu. Heyecanını yenmeye çalışarak karısına gizlice bakabiliyordu ancak. Ona her bakışında, bakışlarının hiç görmediği bir sevgi ve hayranlık dolu bir sevecenlikle kendisine doğru dikilmiş olduğunu görüyordu. ''Dur, bilmiyorsun, dur!'' Düşüncelerini toparlamak istermiş gibi durdu. ''Evet, şunu söylemek istiyordum. Bana şaşma, ben hep aynıyım. Ama içimde beni korkutan başka bir kadın var. Senden nefret etmek istedim ama eski Anna'yı unutamadım. Şu anda gerçek Anna'yım. Yakında öleceğimi biliyorum. Bunu ona sor, bacaklarıma, kollarıma, parmaklarıma çöken o ağırlığı duyuyorum. Parmaklarım ne kadar da kocaman ama yakında hepsi bitecek. Bundan sonra bana gerekli olan tek şey senin beni bağışlaman, tümüyle bağışlaman. korkunç derecede suçluyum ama dadım bana o kutsal çilekeş kadının adı neydi, benden daha kötü olduğunu söyledi. Ben Roma'ya gideceğim. Orada bir çöl var. O zaman kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ama yanımda Seryoja'yı ve küçük kızımı da götüreceğim. Hayır, bağışlayamazsın. Bunun bağışlanamayacağını biliyorum. Hayır, git. Sen çok iyisin. Ateşli eliyle kocasının kolunu tutuyor, öteki eliyle de itiyordu onu. Alexey Alexandrovich'in gittikçe artan tedirginliği öyle bir noktaya geldi ki bu duyguya karşı duymaktan vazgeçti. Ansızın tedirginlik sandığı bu duygunun tam tersine ona şimdiye dek hiç duymadığı bir mutluluk veren taptaze bir ruh dinginliği olduğunu sezdi. Şu anda tüm yaşamı boyunca uyduğu Hristiyanlık yasalarının ona düşmanlarını bağışlamayı ve sevmeyi buyurduğunu düşünmüyordu. Ama yine de hoş bir duygu, düşmanlarını sevmek ve bağışlamak duygusu ruhunu dolduruyordu. Diz çökmüş, başını gömleğinin altından bile ona ateş gibi yakan Anna'nın koluna dayamış ve çocuk gibi hıçkırıyordu. Anna, onun saçlarını dökülmeye başlayan başını kollarıyla sardı, ona yaklaştı, meydan okuyan bir gururla bakışlarını kaldırdı. İşte o, biliyordum böyle olacağını. Şimdi artık hepinize elveda. Elveda, işte yine geldi. Neden gitmiyorlar sanki? Şükür ki alın üstünden. Doktor kollarını çekti, onu yavaşça yastığın üzerine yatırdı ve omuzlarını örttü. Anna karşı koymadan yatıyor, parlayan gözlerle önüne bakıyordu. Bir tek şeyi aklından çıkarma. Bana gerekli olan yalnız senin bağışlaman. Başka bir şey istemiyorum artık. Ama neden gelmiyor o? Dedi kapıda duran Ronski'ye. Gelsene, ona elini ver. Ronski yatağa yaklaştı. Anna'yı görünce yüzünü elleriyle sakladı. Aç yüzünü, ona bak. Biraz izdir o. Ama yüzünü açsana, dedi öfkeyle. Alexey Alexandrovich, onun yüzünü aç, görmek istiyorum. Alexey Alexandrovich, Ronski'nin elini tutarak çekti. Acı ve utançtan çarpılmış yüzü göründü Ronski'nin. Ona elini uzat, bağışla onu. Alexey Alexandrovich, akan gözyaşlarını tutmaya çalışmadan elini Ronski'ye uzattı. Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür, dedi Anna. Her şey bitti artık. Yalnız bacaklarımı biraz uzatayım. İşte böyle, daha iyi. Şu çiçekler ne kadar da zevksiz boyanmış, dedi odasının kağıtlarını göstererek. Menekşeye hiç benzemiyor bunlar. Tanrım, bu acı ne zaman bitecek? Bana morfin verin. Ah Tanrım. Yatağında kıvranıyordu. Doktorlar bunun loğu savunması olduğunu ve böyle durumların %90'ının ölümle sonuçlandığını söylüyorlardı. Gün boyu ateş içinde yattı, sayıkladı, kendini kaybetti. Gece yarısına doğru bilincini yitirmiş, nabzı çok zayıflamıştı. Her an ölmesi bekleniyordu. Ronski evine döndü ama ertesi sabah durumu öğrenmeye geldi. Alexey Alexandrovich onunla sofada karşılaştı. Kalın, dedi. Belki sizi sorar. Genç adamı kendisi alıp karısının giyinme odasına götürdü. Sabahleyin çırpınmalar başladı. Düşünce ve sözleri canlandı. Sonra yine kendini yitirdi. Sonraki gün yine aynı şey oldu. Bu kez doktorlar umutlandılar. O gün Alexey Alexandrovich Ronski'nin bulunduğu odaya girdi. Kapıyı kapadıktan sonra karşısına geçip oturdu. Ronski açıklama zamanının geldiğini anlamıştı. Alexey Alexandrovich, dedi. Konuşabilecek, bir şey anlayabilecek durumda değilim. Bana acıyın. Acınız çok büyük olsa da benim daha çok acı çektiğime inanın. Ronski kalkmak istedi ama Alexey Alexandrovich onu kolundan tuttu. Beni dinlemenizi rica ediyorum, dedi. Bunu yapmanız gerek. Benim hakkımda yanılmamanız için davranışlarımı şimdiye dek yön veren, bundan sonra da verecek olan duygularımı size açıklamalıyım. Boşanmaya karar verdiğimi ve ilk girişimlerde bulunduğumu biliyorsunuz. Bu kararı almadan önce çok düşündüğümü ve acı çektiğimi sizden saklayacak değilim. Her ikinizden de öç almak amacının beni yönlendirdiğini itiraf ediyorum. Telgrafı alınca buraya aynı amaçla gelmiştim. Dahası Anna'nın ölmesini istiyordum. Ama onu görünce bağışladım. Bağışlamanın verdiği mutluluk bana görevimi anımsattı. Onu tümüyle bağışladım. Size diğer yanağımı uzatıyorum. Ceketimi alan insana gömleğimi de vermeye hazırım. Yalnızca Tanrı'ya bağışlama mutluluğunu benden esirgememesi için yalvarıyorum. Gözleri yaşla doldu. Pırıl pırıl ve sakin bakışları Ronski'yi çok etkiledi. Benim durumum bu. Beni bataklığa sürükleyebilir, herkese alay konusu edebilirsiniz. Ama ben bu konudaki kararımı değiştirmeyecek ve size de hiç sitem etmeyeceğim, diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. Görevim açıkça belirlenmiştir. Onun yanında kalmak zorundayım ve kalacağım. Sizi görmek isterse haber veririm ama şimdi buradan uzaklaşmanızın daha iyi olacağını sanıyorum. Alexey Alexandrovich ayağa kalktı, hıçkırıkları sesini boğuyordu. Ronski de iki büklüm ayağa kalktı, doğrulmadan az önce konuşan adama baktı. Ronski Alexey Alexandrovich'in duygularını anlayamıyor ama bu duygularda yüce ve onun erişemeyeceği bir şeyler olduğunu seziyordu. 18. Ronski, Alexey Alexandrovich'le konuştuktan sonra Karenin'lerin evinden çıktığı ve nereye gideceğini, arabayla mı yoksa yürüyerek mi gitmesi gerektiğini bilmeden merdivenin önünde durdu. Kendini utanmış, aşağılanmış, suçlu ve aşağılanan onurunu aklama olanağından yoksun hissediyordu. Bugüne dek gururla ve güven içinde yürüdüğü yoldan bir kıyıya atılıvermişti sanki. O ana kadar çok sağlam görünen tüm yaşam koşulları, tüm alışkanlıkları ona birden yalan ve yapay görünmeye başlıyordu. Şimdiye dek zavallı bir varlık, mutluluğunu rastgele, biraz da gülünç bir engeli gibi görmeye alıştığı bu aldatılmış koca, ananın da yardımıyla saygı gösterilmesi gereken yüce bir mevkiye yükselmişti birden. Böylesine yüceltilen bu koca da kötü yürekli, iki yüzlü, gülünç bir adam olarak değil, iyi yürekli, sade ve yüce bir insan olarak görünüyordu. Ronski'nin bunu yatsıması olanaksızdı. Roller değişmişti. Karenin'in yüceliğini ve doğruluğunu, kendisinin de alçaklığını, haksızlığını hissediyordu. 10. kaset, 1. yüzün sonu.